Yemekler.
Oysa adımız yemekleri
hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında yine buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın ilk bölümünde bir telefon bağlantımız olacak. Yazar Hikmet Kızıl telefon hattımızın diğer ucunda olacak ve kaleme aldığı Çay da mı içmeyek isimli kitabı bizlere anlatacak. Yengeç sepeti sendromunu duyanlarınız muhakkak vardır. Ben sahip değilsem sen de olamazsın. Ben başaramıyorsam sen de başarmamalısın gibi anlayışı ifade eder ama son günlerin popüler kavramlarından biri olan bu sendrom üzerine değerlendirmeleri psikolog Vildan Sandal aktaracak bizlere. Ve programımız Yaşayan Türküler köşemizde sürecek. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk telefon bağlantısı. Bağlantımızda sizlerleyiz.
Çay var içersen, ben var seversen, yol var gidersen. Çay var içersen, ben var seversen, yol var gidersen. Bir şey yok aslında, benim verebileceğim çok bir şey yok aslında.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda Çayda Mı İçmeyik isimli kitabın yazarı Hikmet Kızıl var. Sayın Kızıl, hoş geldiniz elimize.
Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum efendim.
Çok teşekkür ediyoruz. Aslında kitap hakkında sohbet etmeye geçmeden önce müsaadenizle kitabın ön sözünden küçük bir alıntıyı dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Bakın şöyle yazıyor. Gerçekten çok hoşuma gitti, o yüzden paylaşmak istedim. Hayat ana caddede akar. Hız içinde, durup düşünmeden, gülmeden. Gülerken ikinci bir eylem yapamazsınız çünkü. Durup kahkaha atmalı, bazen gözünüz yaşarır, karnınıza ağrı girer, yerlere de yatarsınız. Aklı başında bir eylem değildir yani. Bu nedenle gülmeye yol açan her espri bir virüstür. Gülümsemek yumuşatır yaşamı, gülmek bulaşıcıdır. Öyle midir gerçekten? Bulaşıcı mıdır gülmek? Siz de bu amaçla mı yazdınız kitabınızı?
Gerçekten öyledir. Yani bir bunalım çağında yaşıyoruz. İnsanlar hız ve teknoloji çağında, modern zamanlarda gülmeye çok vakit bulamıyor diye düşünüyorum. Bu anlamda biz de hayatın komik taraflarının fotoğraflarını çektik öykülerimizde ve insanların gülümsemelerini sağlamak istedik. Niyetimiz bu doğrultudaydı efendim.
Biraz o öykülerden ya da yazım tarzınızdan bahseder misiniz dinleyicilerimize? Şöyle birkaç belki örnek paylaşabilirseniz çok mutlu oluruz.
Açıkçası şöyle, hani benim niyetim şuydu, yıllardır yaşadığım mahallede, yaşadığım sokakta gözlemlediğim insanlar vardı, bazı karakterler vardı. İşte bir komşu kadın var, o kadının insanlarla iletişimi, bir teyzeden bahsediyoruz ki kitabın ana karakteri Zarife teyzedir. Zarife teyzenin insanlarla ilişkileri, normal hayat akışı içerisindeki sosyolojiyi de ilgilendiren bazı meselelere bakış açısı, insanlarla alışverişi, işte komşuluk ilişkileri ve benzeri bazı durumların fotoğraflarını çektik ve biz bunları hikayeleştirdik. Açıkçası herkesin göremediği, aslında komik olan bazı tarafları göstermeye çalıştık. Bir taraftan mahallenin, ya açıkçası bir mahallede görebileceğiniz insanların hayat hikayelerini biraz mizahi bir dille anlatmaya çalıştık. İşte bir pastaneci Çetin örneği var. Bu pastaneci Çetin kendi işini güzel yapamayan, bunu ihmal eden, fakat dünyayı kurtarmaya çalışan, sürekli uluslararası güç odakları üzerine komplo teorileri olan bir karakter ve normal hayatta karşılaştığımız insanlar bunlar. Hayatın ya da işte komşularda gerçekleşen bir kına gecesi üzerinden yola çıkan bir hikayemiz mevcut mesela. Oradaki tespitimizden yola çıkarak biz düğünlere, kına gecelerine ve benzeri toplumun her gün yaşadığı bazı olaylara, toplumun içinden çıkan bazı meselelere komik bir bakış açısıyla, mizahi bir bakış açısıyla, yer yer ironi yaparak yer verdi kitabımız. Bu anlamda takribi 112 sayfa ve bütün hikayeler bu minvalde mahalle öykülerinden oluşmaktadır.
Sayın Kızıl, biraz hani sizi de dinleyicilerimize yakından tanıtmak istiyoruz. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Ne kadar zamandır kitaplarla haşır neşirsiniz, daha doğrusu sözcüklerle diyeyim. Bu kitapta ne zaman oluştu ve bunun gibi başka kitaplarda var mı?
Efendim, kendimi tanıtayım. Ben Adıyamanlıyım aslen ve bu kitap takribi 2 senedir yazdığım öykülerden oluşmakta. Daha önce liseden beri çok yoğun okumalarım oldu ve ben Edebiyat Fakültesi mezunuyum. Edebiyat okudum. Edebiyat okuduktan sonra aynı alanda yüksek lisans yaptım ve bu süreç içerisinde çeşitli edebiyat dergilerinde yazılar yazmaya başladım. Denemelerim ve öykülerim çıkmaya başladı. Bu deneme ve öyküleri kısa bir süre sonra dergilerde çıkan yazıları bir araya getirdik ve İlk kitabım olan Ve Eylül Bir Ayın Adıdır Aslında adlı bir kitapta topladık, denemelerden oluşuyordu. Toplumsal bir eleştiri kitabıydı açıkçası. Ondan sonraki kitabımız Meczup Müntehir ismini taşıyordu. Yine denemelerden oluşuyordu. İnsana ve hayata dair birçok anlatı vardı. Ayrılıklardan, hasretten, özlemden, aşktan, kaybettiğimiz birçok değerden dem vuran bir eser oldu ve kısa sürede güzel bir tiraj yaptı. 3 baskıya ulaştı kitap. Ve en son biraz o kitaplarda biraz hayatın ağır taraflarını gösterdik. Bazı zor, hayatın zor taraflarını göstermeye çalıştık. Ayrılıklardan, aşklardan, özlemlerden, hasretlerden bahsettik. İnsanın içini acıtan birçok anlatı vardı bir anlamda. İzahını yapmaya çalıştık. Ne kadar yapabildik bilmiyorum. Bir süre sonra ben bu izahını yaptığım şeylerin mizahını da yapmaya başladım.
Ne güzel söylediniz.
Hayat böyledir bana göre. Bazen izahını yapamadığınız şeylerin mizahını yaparak anlatmaya çalışırsınız. Evet. Ve mizahta esas olan sadece insanları güldürmek değildir. Burada esas olan sosyolojik tespitler yapmak ve bunlara ironik bir bakış açısıyla dokunmak, onları düzeltmeye çalışmak ya da herkesin görmediği bazı yanlara ışık tutmaktır. Mizahın amacı sadece güldürmek değildir. Bizim kadim geleneğimizde zaten vardır. Ve ben şunu önemsiyorum, son demlerde, modern zamanlarda mizah denildiği zaman biraz argo, biraz işte özür dileyerek küfür ya da işte cinsel içerikte espriler mizah addediliyor. Evet. Soğuk Amerikan esprileri bizim kültürümüze çok uygun olmayan, Türk kültürüne, Türk aile yapısına çok uygun olmayan espriler, ironiler, hikayeler mizah olarak bizim önümüze sürüldü ve ben bu kitabımda bunu kırmaya çalıştım. Nezih bir mizah yapmaya çalıştım. Argosuz, küfürsüz, yerli ve milli mizah diye bir mottoyla çıktık. Çünkü bizim geleneğimiz böyledir. Yani biz Bekri Mustafa'nın hikayelerini, fıkralarını okuyarak, Nasrettin Hoca'nın fıkralarını okuyarak ya da meddah ve orta oyunlarından, tiyatro geleneğimizin önemli unsurlarından meddah ve orta oyununu izleyerek ya da okuyarak, Hacivat ve Karagöz gibi zıtlıklar üzerinden, çelişkiler üzerinden, çatışmalar üzerinden hayatı yorumlayan, mizahi bakış açısıyla yorumlayan çok sağlam duruşlu mizahi karakterlerimiz varken soğuk Amerikan esprilerine karşı yerli, milli, argosuz ve küfürsüz bir mizah yapmak anlamında bir işe imza atmak istedik. Umarım başarılı olduk diye düşünüyorum. Şu anda ses verdi kitap. Yani milletin hasret çektiği aslında birçok meseleye ışık tuttuğumuzun da göstergesi bu anlamda.
Evet, ben biraz da kitabın isminden yola çıkarak, hatta ismi bile güldürdü aslında. Çay da mı içmeyek? Çok kullanılan bir sözcüktür. Siz nasıl bu ismi bu kitaba vermek üzere karar verdiniz?
Şöyle ki öykülerimin çoğunda anlatıları yaparken bir anlamda da kitabın sonuna doğru işte çay yok mu çay, çay da mı içmeyelim gibi bir bağlamayla bağladım eser öykülerin çoğunu. Kitabın ismini ne koyalım diye düşünürken bir anlamda da meşhur Erzurum fıkrasından mütevellit. Yerel söyleyişten hem kitabın mizah olduğunu anımsatacak bir isim olsun istedik, hem çarpıcı olsun istedik, hem kitabı anlatsın, aynı zamanda yazarından da izler taşısın istedim. Çünkü ben çay içip yazan birisiyim, çayla yaşayan birisiyim. Yani çayın yanında çay içen birisiyim. O yüzden hem beni anlatıyor, hem hikayeleri anlatıyor, hem de mizahi bir eser olduğu ön plana çıkıyor isimden de. Yayın evine sunduk, editörümüz de onay verdi, kitabı bu şekilde baskıya verdik.
Evet, çok sempatik olmuş. O Erzurum fıkrası, hani eğer şu an aklınızdaysa, hafızanızdaysa paylaşır mısınız bizimle?
Yani şöyle, adamın eşi işte sürekli kendisini düşünmesini, kendisiyle ilgilenmesini istiyor. Günün işte belirli bir kısmında diyor ki hani ne yapıyorsun diyor, günün işte 8 saatini seni düşünüyorum diyor. İşte geriye kalan kısımlarda ne yapıyorsun? Erzurumlu diyor ki çay da mı içmeyek? Yani hayatın bir veçesi aslında, hani bu bir anlamda hani Erzurum'un çayla olan ilişkisini, evet, ilintisini anlatırken bir taraftan kadınların ilgiyi bütün kendi üzerlerine alması anlatılıyor ama öteki taraftan Erzurumlu'nun çaya olan aşkını anlatıyor. Hani çay onun hayatının olmazsa olmazı, belki de aşkının önünde bir şey.
Evet.
Onu anlatan bir hikaye aslında. Güzel bir, bizim kültürümüzü anlatan önemli bir fıkra bence.
Evet, siz diyorsunuz ya zaten mahalle kültürümüzü, geleneklerimizi aslında öne çıkarmanın mizahi yolunu keşfedip bunu sundum okurlara diye. Gerçekten de belli oluyor. Hani isminden bile anlaşılıyor. O zaman ikinci baskı hayırlı olsun diyelim şimdiden.
Teşekkür ederim.
Size de emeklerinize sağlık. Yenilerini de ben bütün okurlar adına söylemiş olayım. Yenilerini de bekliyoruz.
İnşallah efendim. Çok teşekkür
Biz
ederim.
Biz teşekkür ediyoruz katıldığınız için Sayın Kızıl. Kolaylıklar diliyoruz.
Çok
Hoşça
sağ
kalın.
Olun. Hayırlı yayınlar diliyorum. Herkese selamlar.
Sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Çay da mı içmeyek isimli kitabın yazarı Hikmet Kızıl beyefendi telefon hattımızın diğer ucundaydı. Hem kitap üzerine hem de mizah üzerine güzel bir sohbet gerçekleştirdi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi müzik aramız var. Hemen sonrasında diğer telefon bağlantımızla sizlerleyiz.
Talihi böyle, hayaller her zaman yarıda kalır. Tamamlanmış olan var mı sen söyle. Hayaller her zaman yarıda kalır. Bu dünyanın makus talihi böyle, hayaller her zaman yarıda kalır. Tamamlanmış olan var mı sen söyle. Hayaller her zaman yarıda kalır. Kah olur gönülde aşkı var etmez. Kah olur aşkını sana yar etmez. Kaderin işine akıl kar etmez. Hayaller her zaman yarıda kalır. Kaderin işine akıl kar etmez. Hayaller her zaman yarıda kalır. Cinnet olurdu. Sanma aşıklarda minnet olurdu. Aksi halde dünya cennet olurdu. Hayaller her zaman yarıda kalır. Ne çılgınlık ne de cinnet olurdu. Sanma aşıklarda minnet olurdu. Aksi halde dünya cennet olurdu. Hayaller her zaman yarıda kalır. Ezelde yazılan alında yafta. Bir meçhul bekliyor bizi harafta. Tamamlansın diye öbür tarafta. Hayaller her zaman yarıda kalır. Tamamlansın diye öbür tarafta. Hayaller her zaman yarıda kalır.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, psikolog Vildan Sandal şu anda stüdyomuzda, yanımızda. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
İlgi çekici bir isim var bir sendrom, hani ismi belki yeni kondu ama aslında yıllardır yaşadığımız, hatta hani doğan ve büyüyen insanın hep karşı karşıya olduğu bir konu aslında. Yengeç evet. sepeti sendromu.
Evet.
Neden böyle bir isim koymuş? Çok ilginç bir isim aslında.
Aslında bunun bir hikayesi var. Hikayesinden anlatalım isterseniz.
Lütfen,
daha iyi anlaşılsın.
Evet, evet, lütfen.
Kumsalda yürüyen bir adam avlanan balıkçıya yaklaştığında kova içerisindeki yakalanmış yengeçleri görür. Kovanın üstü açıktır, kapağı da yoktur. Bu durum onu çok şaşırtır çünkü yengeçlerin kaçabileceğini düşünür.
Evet, ben görsem ben de öyle düşünürüm.
Aynen öyle. Balıkçıya sorduğunda evet, tek bir yengeç olsaydı kesinlikle kaçardı. Ancak pek çok yengeç varsa biri kaçmaya çalıştığında diğeri onu yakalar. Kaçamayacağından emin olur. Geri kalanlar da aynı kaderi yaşarlar. Yanıtını alır. Tek yengeç kapaksız kovadan rahatlıkla çıkabilirken sayı arttıkça kaçış imkansızlaşır. Dolayısıyla hiçbirisi aslında kovadan kaçamıyorlar. Çünkü birbirlerini yukarı itmek yerine aşağı çekerek engellerler. Hmm. Sonunda da kimse kazanamıyor. O yüzden de bu sendroma biz yengeç sepeti sendromu diyoruz.
Aslında çok üzücü. Hani ben şu an insanlar için kullanılıyor bu terim ama bu müzikte arada evet. sohbet ederken sevgili Vidan Sandal'la hani hayvanlar için de demek ki bu içgüdüsel bir şeymiş.
Kesinlikle.
Yani onu
öyle.
Hissettim. Bizde de mi acaba içgüdüsel olarak var?
Tabii çocukluktan geliyor. Yani içimizden bir şeyler geliyor ve davranıyoruz. Ondan çok detaylı bahsetmeye çalışacağım. Aslında bu Filipinliler bulmuş bu kavramı. Bize de çok yabancı değil. Yani işte ben sahip değilsem sen de olma. Ben başaramıyorsam sen de başarama. Ben mutlu değilsem sen de mutlu olma anlayışını ifade eder. Yani çok da yabancı değil.
Yani aslında kıskançlık gibi bir şey değil mi?
Haset, evet, haset etmek gibi bir şey.
Hani karşımdaki arkadaşım da olsa, yakınım da olsa, çok sevdiğim biri bile olsa zaman zaman o haset insanın içine girdiği zaman bu sendroma yakalanmış oluyor.
Aynen
galiba.
Öyle. Yani o kadar fazla ki çevremizde böyle düşünen insanlar. Tabii buradaki nokta şu. Bende yoksa onda da olmasın. Noktası. Hani üniversitede olur ya, sınavlardan işte birisi düşük alır, yakın arkadaşın yüksek almasına sevinemez.
Evet, evet,
aynı
evet,
onun gibidir.
Evet.
Şimdi bazı insanlar başarmanın yolunu başkalarını geride tutmak olduğunu düşünüyorlar. Kendileri ulaşamıyorlarsa siz de hayalleriniz, hedeflerinizi de ulaşamıyor olmalısınız. Kendileri mutsuz, işte başarısız, yetersizse sizin mutlu, başarılı, yeterli olmanız onları çıldırtabiliyor. Yani bunun için ağlama krizlerine girenleri de görmüşüzdür. Yani ben görüyorum ama siz de gördünüz mü bilmiyorum.
Bu kıskançlık ve haset acaba hani sanat camiasında çok fazla karşılaşılan bir durum galiba. Çünkü ya da ben
evet.
bizler öyle gözlemliyoruz. Çünkü hani sanatçılar da biraz o kıskançlık oluyor ki kendisi diyelim bir üst kademeye çıkamayacaksa, çok tanınır bile olamayacaksa istiyor ki diğerleri de olmasın.
Evet.
Ama bu biraz aslında bencilliğe de
çok
giriyor.
Çok doğru bir tespit. Kesinlikle bahsedeceğiz. Ve sanatçılarda da narsizm çok fazla olduğu için zaten yengeç sendromu dediğimiz olay narsistlerde çok görülür. Şimdi rekabetçi duygularla, hasetlik ve kıskançlıkla çabanızı bunlar sabote etmeye çalışıyorlar. Yani ayağınızı kaydırmaya çalışıyorlar bir nevi. Bu sendrom aslında her alanda yaşanabiliyor ama özellikle iş hayatı ve sosyal çevrelerde çok net görülüyor. Örneğin işte iş hayatınızda şirketinize değer katacak bir proje öneriniz var. Yöneticinize de bunu paylaşmayı düşünüyorsunuz. Daha farklı, işte daha iyi şartlara yöneldiğinizde değişim yapmaya henüz hazır olmayan, işte korkan kişilerin eleştirilerine hemen bir maruz kalmaya başlarsınız. Yani işte iş yerindeki arkadaşların size ne der? Ne gerek var? Boş ver. Zaten beceremezsin. Hiç uğraşma. Başımıza iş çıkarma gibi sözlerle aslında sizin bu belki de projeniz mükemmel ama siz bile kendi projenizden şüphelenecek hale gelirsiniz.
Acaba gerçekten sayesinde. Başaramayacak mıyım? Yoksa acaba gerçekten önemli değil mi bu proje benim için ya da
aynen
çalıştığım
öyle.
Şirket, firma için?
Kesinlikle
doğru.
öyle. Yani dolayısıyla sizin iş yükünüzü artırıyorlar ve bu nedenden dolayı çevresinde faydalı olamayan o kadar çok kişi oluyor ki. Çünkü hep böyle bir pasifize ediliyor. Özellikle yengeç sepeti sendromu yaşayan bir yöneticiniz varsa hiçbir şekilde bir aksiyon alamazsınız.
Yükselmenize izin verilemez.
Evet, veremez.
Peki insanlarda bu yengeç sepeti sendromu, evet hani duygusal olarak anlıyorum ama neden oluşuyor? Neden böyle bir sendroma giriyor insanlar?
Evet. Aslında yetiştirilme ile doğrudan alakası var. Şimdi biz biliyoruz ki kişilik 10-12 yaşlarına kadar oluşuyor ve ilk 5 yıl çok önemlidir. Kişiliğimiz oturuyor. Bu yıllarda yaşadığımız bazı olaylar sonucu ben, dünya ve gelecek algısı dediğimiz kişiliğimiz oluşuyor. Ben, dünya ve gelecek. Yani ben derken ben nasıl biriyim, hangi konularda iyiyim, hangi konularda zayıfım gibi kendime yönelik düşüncelerim oluşuyor çocukluğumda. Dünyada insanlarla ilgili düşüncelerimiz oluşuyor. İnsanlar nasıldır, insanlara güvenebilir miyim, hangi koşullarda beni severler. Üçüncüsü de gelecek, yani benim için gelecek nasıldır gibi bir düşünce. Şimdi hepimizin bunlarla ilgili düşüncelerimiz var. Biz bunları şema diyoruz, inanç diyoruz. Siz hani size ben daha yanımız açısından düşünce söylüyorum. Örneğin bir çocuk sürekli anne babası tarafından eleştiriliyorsa, hataları gösteriliyorsa onu motive etmek için, ama başarıları görmezden gelinmiyorsa, takdir edilmiyorsa, çünkü bazı anne babalar o kadar mükemmelliyetçi olur ki çocuğun başarısı zaten olmalıymış gibi davranırlar ve takdir etmezler. Çocukta yetersizlik düşüncesi oluşabilir kendiyle ilgili.
Hatta sınavlardan 100 değil de 98 alan bir çocuğa sen nasıl 98 alırsın evet. diye üstüne bir de kızarlar.
Üstüne kızarlar mi? Aynen, oradaki hatayı gösterirler. İşte belki de bu çocukta, şimdi hepsinde olacak diye bir şey yok ama yetersizlik şeması oluşabilir. Ve çocuk ne yapmaya başlar? Ben diğer insanlardan, hani birincisi ben dedim ya, daha yetersizim. Diğer insanlara ulaşmam için çaba göstermem gerekiyor. Çünkü sürekli hatalarım bulunuyor. Demek ki ben çok hata yapıyorum demeye başlıyor. Dünya, insanlar senin eksiklerini ararlar. O yüzden onlara karşı temkinli olmalıyım, temkinli davranmalıyım. Belki de diyecek ki insanların gözüne girmek için çabalamalıyım. Gelecekte hep böyle olacak ve bu hiç değişmeyecek diyor. Ve yetişkinlik hayatında da gelecekte aynı şekilde davranmaya devam ediyor. Yani yetişkinlik hayatında o anne babasının olmasına gerek yok. O yaşadığı olayı tekrar yaşamasına gerek yok ama zaten kişi onu öyle bir içselleştiriyor ki içinde bir ebeveyn oluyor ve bir hata yapıyor diyelim. Güzel bir proje yaptı. Bir tane bir şey anlatmayı unuttu. O içindeki ebeveyn yüzünden kendine kızmaya başlıyor. Yani yine yetersizim, yine kusurluyum, bak yine yapamadım demeye başlıyor. Tabii dediğim gibi her olayı yaşayan, yani her kötü çocukluk yaşayan da aynı olaylar olmuyor. Aynı kişilik düşünceleri olmuyor. Bazısı kendisini değersiz görebilir ama mesela bu anlattığım örnekte yetersizlikle ilgiliydi. Bunu şey gibi anlayabiliriz. İşte mesela diyelim bir deprem yaşadınız. Herkes farklı bir tepki verir değil mi? Bazısının deprem fobisi olur. İşte yengeç sepeti sendromlularda da böyle bir şey oluyor. Yani yengeç zihniyetine sahip kişilerde ciddi anlamda bir yetersizlik ve kusurluluk inancı vardır. Kendisinin kusurlu olduğunu düşünür. Ama bunu asla dile getirmez. Yetersizlik inancına sahip kişilerde iki davranış yaparlar. Birincisi, buna teslimiyet deriz biz psikolojide. Kendisini eleştiren, dışlayan arkadaşlar seçer. Yani çeker. Eleştiren, dışlayan, hakaret eden eşler bulurlar. Hani çevrenizde var mı bilmiyorum ama iki tane, üç tane eş değiştirir. Üçü de hep aşağılayan, döven kişiler olur.
Çok ilginç ama.
İşte bu hissi bir şey. Çünkü diyor ki ben zaten yetersizim, bana da böylesi olur gibi bir şey oluyor. Ama bunu bilinçli yapmaz kişi. Mesela kendilerini gösterebileceği ortamlara girmezler, teslim olmuşlardır şemalarına. Kendilerine güvenmezler, hayatta bir sunum, bir şey anlatamazlar, başarılı olamazlar bu yüzden. Belki çok iyi potansiyelleri var ama bunu gösteremedikleri için, çekindikleri için bunu ortaya çıkaramayacaklar ve gerçekten başarısız oluyorlar.
Sonrasında da ben zaten başarısızım, o zaman herkes evet. başarısız olsun ki benim başarısızlığım.
Ha yok, ben zaten başarısızım diyor.
Diyor.
Ve bırakıyor.
Ha bırakıyor. O aşağı çekme davranış, ikinci davranışa geldi.
Biz bunu aşırı telafi diyoruz. Yengeç sendromlular bunu yapar. Ne yaparlar biliyor musunuz? İnsanlar ondaki kusurluluğu görmemesi için bir telafi çabasına girerler. Çok mükemmelliyetçi olurlar. Her şeyi çok mükemmel yapmaya çalışırlar. İnsanların eksik yanlarını eleştirirler. İnsanları aşağılarlar, dışlarlar. Kendi kusurunu başkasının kusurunu göstererek aslında kapatmaya çalışırlar.
Yani ben kusurluyum biliyorum ama bak o da kusurlu.
Evet. Ve insanlar bunu görmemesi için çaba gösterirler. Mesela diyelim bu elinizde bir yara var, büyük bir yara. Birinci davranış diyor ki ben buna teslim oluyorum. Bu yara var ve insanlardan saklamıyor. Ama insanlar içine de girmiyor. İkinci davranış yengeç zihniyetindeki bunun üstünü örtüyor, boyuyor vesaire vesaire veya başkasının yarasını gösteriyor kendi elini gizleyerek. İşte o yüzden de narsizm de çok görülür. Yani narsizmin zaten altında da direkt yetersizlik inancı vardır. Şimdi eğer kendileri gruplarında en iyi değillerse başarılı üyelerin önemini azaltmayı hedefliyor bunlar. Ben en iyi değilsem sen de olmayacaksın. Çünkü orada yine ben en iyi olmalıyım oluyor. Onlar başarısızken başkalarının başarısını izlemek yerine çökmelerini beklerler aslında. Çünkü eğer grupta en iyi, en mutlu, en başarılı o değilse yetersizlik, kusursuzluk inancı tetikleniyor. Çünkü demek ki bak başkası daha iyi, demek ki ben çok iyi değilim demeye başlıyor. O ebeveyn konuşuyor içindeki ve kendisinin yeterince iyi olmadığı gerçeğiyle yüzleşiyor. O yüzden de bir çabaya girmeye başlıyor kişi, aşağı çekmeye başlıyor yani. Mutlu anlarında bile eleştirecek noktalar bulabilirler. Yani hani içeride konuştuk ya, insan iyi gün dostluğuna sahip olmalı. İşte mesela ne bileyim, arkadaşının mutluluğunda bile o arkadaşını üzebilecek laflar edebilir aralarda. Yani sırf bak bu harika bir şey değil demeye getirmeye çalışıyorlar. Ama asla eleştiri de duymak istemezler.
Ha, yani aynı zamanda hani bana bir şey söyleme, benim o içimdeki o ebeveyni uyandırma.
Tabii eleştiri, empati asla yapmazlar zaten. Empati yapıyor olsalar bunu yapmazlar. Şimdi biz bu insanları bir de şöyle tanırız iş hayatında. Sürekli parlamak isterler. Bu da bir telafi davranıştır yani. Elini gizleme davranıştır. Ne kadar aktif, girişken, konuşkan olurlarsa o kadar bu yetersizliğin üzerini örterler çünkü. Hatta bilirsiniz, Nobel ödülü almış bir sendrom var. Dunning-Kruger sendromu diye Nobel ödülü alıyor. Bu sendrom şundan bahsediyor. Şimdi şirketlerdeki yöneticilerden işi çok daha iyi bilen kişiler yönetici olamıyor. Çünkü aslında parlamaya çalışan insanlar yönetici oluyor. Çünkü o bir iş yapıyor, bunu herkese gösteriyor. Ben bunu yaptım, ben bunu yaptım. Ama asıl işi bilen insan bunu göstermeye ihtiyaç duymadığı için yönetici olamıyor. İşte yengeç sepeti zihniyeti kişiler de maalesef yönetici çok oluyor.
Ancak o diğerlerini çekip kendi mi üste çıkıyor?
Evet, çıkmaya çalışıyor. Çıkmaya çalışıyor. Yani zaten bu birinci aşama. Şimdi yengeçler de öyle aslında, çıkmaya çalışıyorlar ama çıkamıyorsa da onun da yükselmesine engel oluyor. Bu da ikinci aşama. Yani hiç kimse terfi almasın o zaman demeye getirmeye başlıyor. Şimdi mesela parlayamadıkları zaman ne oluyor? Her zaman bir çabada oluyor. Mesela davete katıldı, yengeç sepeti sendromlu kişi mükemmelliyetçi olduğu için en güzel olmak istiyor. Ama başkası daha güzel biri var. Hemen ne yapıyor? Onu aşağılamaya başlıyorlar. Yani böyle bir çaba var. Bunlar acayip ben merkezci olurlar. Dikkat etseniz hep ben derler ve özellikle çok kıyaslama yaparlar. Başka insanlarla kendi hayatlarını. Mesela diyelim ki biz de kendimizi kıyaslıyoruz. İşte ben 80 aldım sınavdan, neden 85 almadım diye kendi kendime kıyaslıyorum. Bir dahaki sefere 85 olmam. Ama bunlar başkalarının hayatlarıyla kendi hayatlarını kıyasladıkları için de mutlu olamıyorlar.
Tabii şöyle de bir durum var. Son olarak birkaç cümleyle de aktaracak olursak, böyle insanlar ne yazık ki hayatta var ve o insanlardan aslında korunmak da gerekiyor. Hani nasıl korunabiliriz? Nasıl onlarla arkadaşlık etme boyutunda ilişkilerimizi nasıl dengeleyebiliriz?
Şimdi derler ki insan en çok vakit geçirdiği 5 kişinin ortalamasıdır derler. Eğer çevrenizde böyle insanlar varsa, ailenizde, arkadaşlarınızda, yakınlarınızda bunları tabii ki de ilişkiyi kesmek mümkün olmadığı için belirli sınırlı bir düzeyde ilişki güzel olabilir. Kimseyle kendilerini kıyaslamamasını istiyorum kişilerin. Hani çünkü kendinizi kıyasladığınız zaman bir kere mutsuzluğu doğuruyor. Eğer bir fikir için yola çıkıyorlarsa hiç kimsenin kimseyi caydırmasına, hani tadını kaçırmasına izin vermesinler. İşte ne gerek var gibi cümlelere kulak asmasınlar. Çünkü şu anda kullandığımız bir sürü icat aslında bu cümlelerden ortaya çıkıyor.
Evet. İnsan hayatında her şey oluyor ama tabii biz yine kendimizi koruma ve bu tür karşımıza gördüğümüz biri olduğunda kendimizi o ilişki düzeyini ayarlama durumunda buluyor oluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler
ben
için.
Ben teşekkür ederim.
O zaman yengeç sepeti sendromu, evet ismi değişik ama aslında zaten yaşadığımız hali hazırda.
Evet.
İçinde olduğumuz bir durum. Bunu da dinleyicilerimizle paylaşmış olduk. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, psikolog Vildan Sandal hanımefendi bizlerle birlikteydi. Yengeç sepeti sendromunu konuştuk. Şimdi müzik aramız var. Hemen sonrasında sizlerleyiz.
Endamın yeter, gözlerin yeter, uğramasın sana ne hüzün ne de keder. Endamın yeter, sonsuza dek sürecek.
İnan bu adam hepsi seni sevecek. Dersen sonsuza dek sürecek. İnan bu adam hep seni yüzündeki çizgiler, ne aşkım son bulur içinde o düşler. Kalbim senden vazgeçmeyecek. Korkma içinde aşkım hiç bitmeyecek. Eğer istersen sonsuza dek sürecek. İnan bu adam seni sevecek. Gönlüm senden vazgeçmeyecek. Korkma içinde aşkım hiç bitmeyecek. Eğer istersen sonsuza dek sürecek. İnan bu adam.
Yaşayan Türküler.
Kiraz aldım dikmeden. Bu türküye konu olan olay Bolu'nun küçük bir köyünde geçer. Olayın geçmişi çok eski yıllara gitmez. 1900'lü yıllarda yaşanmış ibret verici bu öykü, Köroğlu'nun diyarı diyebildiğimiz o yemyeşil dağların, derin vadilerin sinesinde geçer. Kışı tipili, boranlı geçen bu diyarların baharına, yazına doyum olmaz dense azdır. Dağlardan büyük bir gürültüyle aşağılara doğru kayaları döve döve inen o berrak, köpük saçan kar suları, bir çimenli tepeden diğer tepeye meleşen koyunlar, kınalı kuzular, yeşile nakış nakış işlenmiş çiğdemler, papatyalar, laleler, güller adeta bir cennet köşesini andırır. İşte bu yörenin o küçük köyünde yaylaların o muhteşem güzelliğine taş çıkartan şirin mi şirin bir kız yaşarmış. Bu güzelliği dört bir yanda söylenen kızın adı Halime'ymiş. Üstelik de köyün beyinin kızıymış. Halime köyün bahçelerinde, bağlarında bir ceylan misali gezer dolaşırmış. Şalları, cepkenleri tabiatın güzelliğine inat edercesine öyle güzel giyinir, giyindikleri de kendisine öyle yakışırmış ki ayın 14'ü bile Halime'yi kıskanırmış. Böylesine güzel genç bir kız olur da gençlerin yüreğine kor düşmez mi? düşer düşmeye de Halim'e dönüp de bir kimsenin yüzüne umut verici gözle bakmamış. Halime'nin yüreğine sevda tohumu düşmemiş. Köy halkı öyle sanırmış. Yörenin yakışıklı, varlıklı tüm gençleri Halime'ye aracı yollar, dünürcü gönderir, gül verir, çiçek verir ama bir türlü Halime'yi kendilerine bağlayamazmış. Halime'nin bu kadar gençten birine bir türlü gönlü düşmemiş. Fakat Halime ara sıra akşamüstleri ortadan aniden kaybolup yine aniden ortaya çıkarmış. Kimseler bu kayboluşların farkına varmazmış. Halime bir gençle buluşurmuş. Bu şanslı yiğit Mehmet adında, kendi halinde efendi Halim Selim garip bir gençmiş. Halime'nin gözü onca ağayı, beyi, aslanı, civanı görmemiş fakat bu yiğide gönlünü kaptırmış. Köyün hemen yanı başında, üç yanı uçurum olan Taşbaşı denilen yerde Halime ile Mehmet gizlice buluşur, söyleşirmiş. Gelecek için hayaller kurarlarmış. Mutluluklarına diyecek yokmuş. Tüm bu güzelliklere Taşbaşı şahitlik etmiş. Günlerden bir gün babasının kendisini çağırıp, "Seni şehirdeki zengin bir beye nişanladım. Bundan sonra hareketlerine dikkat edesin. Nişanlı bir kız gibi davranasın. Düğün de en kısa zamanda. Ona göre hazırlıklarını yapasın." sözleriyle Halime'nin dünyası kararmış. İki gözü iki çeşme taş başına gidip Mehmet'e olanları anlatmış. Her iki gencin de tüm umutları yıkılmış. Ne yaparız, ne ederiz diye çareler düşünmeye başlamışlar. Kızın babası beydir. Onun kızı da ancak beylere yakışır. Bir yoksul köy delikanlısına niye versin güzel kızını? Bey, karısının ve kızının itirazlarına aldırış etmemiş. Nuh demiş de peygamber dememiş. Köyde düğün hazırlıkları başlamış. Halime ile Mehmet perişan, derbeder halde. Ama bunların hiçbiri babayı ilgilendirmez. Düğün dernek kurulmuş, eğlenceler yapılmış, kınalar yakılmış. Sabah erkenden şehirden düğün alayı gelip Halime'yi beyaz gelinlikler içinde alıp götürecek. Akşam eğlence bittikten sonra Halime son kez taş başına gitmiş ve Mehmet'le buluşmuş. Oturup dertleşmiş ve bir karar vermişler. Bizim düğünümüz de ahirete kalsın. Biz bu dünyadan birlikte göçelim ve düğünümüzü öbür dünyada güzel insanlar yapsın deyip el ele tutuşup uçurumdan atlamışlar. Sabahleyin düğüncüler şehirden gelmiş. Köylü erkenden kalkıp düğün çalmaya başlamış. Fakat gelin ortada yok. Hemen etrafa dağılıp aramaya başlamışlar. Bir süre sonra uçurumun dibinde Halime ile Mehmet'in cesetlerini bulmuşlar. Bu elim olaya içlenen köylüler Halime ile Mehmet'in ardından bu ağıtı yapmışlar. Kiraz aldım dikmeden, Halimem dallarını bükmeden, eğil bir yol öpeyim, Halimem sen bu ilden gitmeden. Tombalacık Halimem, taş başına gel, ben gidiyorum Bolu'ya, düş peşime gel. Ocak başında kaldın, Halimem ince fikire daldın. Kapılar açılınca, Halimem sen geliyor sandım. Alçaklara kar yağıyor, üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Aygın mısın Halimem, baygın mısın gel? Hiç haberin gelmiyor, dargın mısın gel? Kiraz aldım hendekten, hekim bize ne yapsın? Halimem, yangınımız yürekten. Alçaklara kar yağıyor, üşümedin mi? Sen bu işin sonunu üşünmedin mi? Aygın mısın Halimem? Baygın mısın gel? Hiç haberin gelmiyor. Dargın mısın gel?
Saldım dikmeden Halimem dallarını dükmeden Halimem dallarını dükmeden bir armağan ver bana Halimem ben gurbete gitmeden Halimem ben gurbete gitmeden Tombulucuk Halimem yar başına gel Ben gidiyorum Bolu'ya düş peşime gel Tom bulacak halimem yar başına gel Ben gidiyorum Bolu'ya düş peşime gel Ocak başında kaldım, Halimem ince fikirde daldım. Halimem ince fikirde daldım. Kapılar açıldıkça, Halimem seni geliyor sandım. Halimem seni geliyor sandım. Alçaklarda kar yağıyor, üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Alçaklarla kar yağıyor, üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi?
Yaşayan Türküler. Sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle Hayatın Sesleri'nin de sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte Hayatın Sesleri'nde görüşmeyi diliyoruz. Şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.